İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2024 sayısında yer alan, derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Allah'a Kul Olabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rivayete göre Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta yüksek derecelere, yüce makamlara ulaştığında Cenab-ı Hak ona vahyederek sordu. Habibim, seni neyle tatif edeyim, neyle şereflendireyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle niyazda bulundu. Sana kul olma nispetiyle, sana kul olma şerefiyle şereflendir Rabbim. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Cenab-ı Hak, Resulünü, Nebisini demek yerine kulunu buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'a kulluk en yüce makamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında her daim kulluk sıfatını Resul ve benzeri vazifelerinin önünde ve üstünde tutmuştur. Kelime-i şehadette de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim diyoruz. Önce kul, sonra Resul sıfatlarını zikrediyoruz. Demek ki kulluk zirvelere ulaştıran yegane basamaktır. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine aşırı tazim gösteren kimselere ''Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Resul edinmeden önce kul edinmişti.'' ikazında bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'a kul olmayı her şeyin üzerinde tutmuşlardır. Efendimizin bu tercihini anlatan rivayetlerden biri şöyledir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam da oturmuş sohbet ediyorlardı. O anda semadan bir melek indi. Cebrail aleyhisselam, bu meleğin dünyaya ilk defa indiğini söyledi. Melek, ''Ya Muhammed, beni sana Rabbin gönderdi.'' Melik bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak istediğini soruyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama baktılar. O da ey Allah'ın Resulü Rabbine karşı mütevazı ol dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kul bir peygamber olmayı isterim buyurarak müstesna bir tevazu numunesi sergilediler. Aslında mahlukatın hepsi Allah'ın kuludur. Kendisi kabul etmese de Ebu Cehil de Allah'ın kuludur. Lakin Yüce Allah'ın zatına nispet edip bir kulu hakkında kulum demesi, onu kulluğuna kabul etmesi ayrı bir lütuf ve derecedir. Bu hitap, kulun Cenab-ı Hakk'a dostlukta mesafe alıp kalben yaklaşabildiği zaman tecelli etmektedir. Ayette buyurulur, ''Ey itminana ermiş, huzura kavuşmuş nefis. Sen hayatın her safhasında ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr 27-30. Demek ki kulluk iki türlüdür. Zaruri, mecburi kulluk. Bu manasıyla bütün mahlukat Allah'ın kuludur. Çünkü Cenab-ı Hak, her varlığın yegane Rabbidir. Yine bu manasıyla mümin, kafir, muttaki, fasık bütün insanlık da Allah'a kuldur. Çünkü her bir insan onun var etmesiyle var olmuş, onun rızkıyla beslenen, onun emriyle huzuruna dönecek olan bir mahlukudur. İhtiyari, gönüllü kulluk. Cenab-ı Hakk'ın kullukla mükellef tuttuğu insanların, onun emir ve yasaklarına gönülden bir rıza ve itaatle riayet etmeleridir. Mahmud Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyhin şu ifadeleri, işte bu kulluğu ne güzel izah etmektedir. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir. mahlukudur. Hakiki kul olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder ve nehilerinden külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gafletle vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler kul olamazlar. Mevlana Hazretleri işte bu kulluğa nailiyetle sevinmiş ve kulluk şevkini şöyle dile getirmiştir. Ben kul oldum, kul oldum. Rabbimin kapısında vasıfsız bir kul oldum. Her kul azat edilmekle sevince gark olur. Bense onun kapısında kul olmaktan mutluyum. Yine Mevlana Hazretleri kendisini şöyle tanıtır. Yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın gönüllü bir kölesiyim. Ben o mümtaz peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozu, toprağıyım. Kulluk iki türlüdür, iki cenahı vardır. Kulluğun zahiri tarafı, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını titizlikle yerine getirmektir. İbadetleri ve taatleri ifa etmektir. Muamelat ve ukubat hususundaki ilahi fermanlara riayet etmektir. Kulluğun manevi tarafıysa bu kulluğu batini haramlardan uzak durup batini farzları ifa ederek yaşamaktır. Yani riyadan kurtulup ihlası yaşamaktır. Kibir, gurur ve benlikten kurtulup tevazu ve hiçlik esasına riayetle abd-i aciz olduğunu idrak etmektir. Başka bir ifadeyle bu cihana arz-ı endam için değil, arz-ı hal için geldiğimizin şuuruna varmaktır. Arz-ı endam etmek kendini gösterme meylidir. Benlik izharıdır. Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım gibi düşünce ve lakırdılarla tevazu-a zıt, kibir ve ucub kokan, gurur ve böbürlenme gibi Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği fiillere kapılmaktır. İslamiyet'in en büyük esası tevhiddir. Benlik iddiasıysa sonsuz ilahi kudrete ortaklığa kalkışmak demektir ki tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Arz-ı hal etmekse kulluğun hakikatine ererek alemlerin Rabbine acziyetini bir dilekçeyle takdim edercesine ''Ya Rabbi, yaratan sensin, lütfeden sensin, bir muvaffakiyet nasip olduysa bahşeden yine sensin diyebilmektir. Bütün güzellikleri, başarı ve zaferleri faili mutlak olan, faili hakiki olan Cenab-ı Hakk'a izafe etmek, böylece nefsi ve benliği aradan çıkarmaktır. Bir hak dostunun dediği gibi, sen çıkınca aradan kalır seni yaradan. Sahabeden Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gittim. Kapıyı çaldım. Kim o buyurdular. Ben cevabını verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben lafzını kullanmama razı olmadılar. Hazreti Mevlana bu kıssayı işari manada şöyle şerh eder. Kalbi yanık aşık yarın kapısını tıklattı. Ancak kimsin sualine? Benim deyince yar, git, senin için içeriye girme zamanı değildir. Böyle manevi nimetler sahasında ham ruhlara yer yoktur, dedi. O zavallı kapıdan döndü ve bir sene seferde bulunup yarın firak ve iştiyak kıvılcımıyla tutuştuğu yandı. O yanık aşık iyice pişerek geri döndü. Tekrar yarın hanesi tarafına geldi. Ağzından yanlış bir söz fırlamasın diye bin bir endişe, korku ve edeple kapının halkasını vurdu. Yâri, kapıdaki kimdir diye seslenince, ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin cevabını verdi. Yâri de, madem ki şimdi sen de benim gibisin, ey benden ibaret olan, gir içeri. Bir evin içine iki ben sığmazdı, dedi. Ardından ekledi. Ey nefsini yenip alt eden kişi, gel içeriye gir. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıddı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Görünüşteki ikiliği bırakıp artık bir olansın. lütuf ve hayırları Cenab-ı Hakk'a izafe ederken, kusur ve noksanları daima nefse izafe etmek ve bu sebeple daima zaferlerden sonra dahi Allah'tan bağışlanma dilemek gerekir. Cenab-ı Hak Bedir zaferinden sonra harpteki cesaret ve yiğitlikleriyle övünenler ve geri hizmettekilere üstünlük ishar edenler olunca ikazen şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Ey Habibim, attığın zaman da sen atmadın. Allah attı. Enfal 17. Demek ki bir kul nail olduğu hayırları Allah'ın takdir ve lütfettiğini idrak edecek. Asla bu muvaffakiyetten nefsine bir pay çıkarmayacak. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kendisinden harikulade bir hal zuhur ettiğinde dervişlerine daima şu tembihte bulunurlardı. Ey dostlar! Bizim bu hallerde irademiz yoktur. Yani bunun gibi keyfiyetlerin zuhuru bizim talebimizle değildir. Allah tarafındandır. Fakir, müflis, aciz ve pür taksir olandan bir şey zuhur etmez. Yine şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mevcudatın en kamili ve Allah'a en yakın olup, duaları makbul olduğu halde ona şu hitap vaki olmuştur. Attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı. O halde düşünmek icap eder ki, bizim gibi biçare ve aciz ümmetinin hali nasıldır? Dervişlerden zuhur eden harikulade hallerde kendilerinin bir hissesi yoktur. Belki o tür şeyler taliplerin hak yolundaki ufuklarının açılması içindir. Cenab-ı Hak, Mekke fethinden sonra Nasr suresini inzal buyurmuş, orada da zaferi ve muvaffakiyeti müteakip Allah'a hamdle tesbih ve istiğfarı emretmiştir. Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Nasr 1-3. Asr-ı Saadet'teki bütün seferlerde daima Müslümanlar zayıf, düşman kuvvetli olurdu. Müminler Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve kudretine iltica ederler, dua halinde yaşarlardı. Rabbimiz de zaferler nasip ederdi. Yalnız Huneyn'de bu vaziyet değişti. Mekke fethedildiği için büyük kumandanlar Müslüman olmuş ve İslam ordusuna katılmıştı. Müslümanların sayı ve kuvveti de harp alet edevatı da artmıştı. Sahabiye, nasıl olsa kazanırız, böyle bir ordu asla mağlup olmaz diye menfi bir his geldi. Düşmanı küçümsediler. İşte bu bir anlık gurur ve ucup, Müslümanların ilahi imtihana tabi tutulmalarına sebebiyet verdi. Müslümanlar pusuya düşürüldü ve o kalabalık ordu telaş ve tereddüt içinde darmadağın oldu. O dehşetli hengamede Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise büyük bir şecaatle sürekli olarak düşmanın üzerine atını sürüyordu. Öyle ki Hazreti Abbas radıyallahu anh, Peygamberimizin atının dizginlerini tutarak daha fazla ileri gitmesine mani olmaya çalışıyordu. Resulullah Efendimiz ashabına seslenerek Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği sıfatlarını sayıyor, fakat her birinin sonunda övünmek yok diyerek tevazuya bürünüyordu. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımı tecelli etti ve Huneyn'de büyük bir zafere dönüştü. Bir kere daha anladılar ki, zaferler sayı çokluğuyla değil, daima Allah'ın yardımıyla kazanılır. Hakikaten kul hangi fiili kendine nispet edebilir ki? Yaratan, insan olarak var eden aklı, ruhu, kalbi, ömrü, zamanı, takati, imanı ve ibadet arzusunu halk eden O'dur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin dediği gibi, alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse O'dur, dahi nemiz var. Nitekim cennete giren kulların Cenab-ı Hakk'ı şöyle hamdü sena edecekleri ayeti kerimede bildirilmiştir. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Araf 43. Şeyh Sadi'de ne güzel buyurur. Kulun yapabileceği en iyi şey, Allah'a karşı olan kusurlarını bilip ondan af dilemesidir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine layık kulluğu kimse yapamaz. Onun ululuk Kâbesi'nde kendilerini ibadete verenler, sana hakkıyla ibadet edemedik diye kusurlarını itiraf ederler. Onun kemal ve cemalini övenler, ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik diye hayrette kaldıklarını ikrar ederler. Bu şuur kulu daima teyakkuzda tutar. Abdi aciz olduğunu idrak eden kul, yaptıklarını asla yeterli görmez. Eda ettiği ibadetlerin kabul edilip edilmediği endişesini hissederek ürperir. Haf ve reca arasında son nefese kadar vazifesini titizlikle riayet etme gayreti içinde olur. Sahabeden Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın şu gönül muhasebesi, kulluk şuurunun ne güzel bir misalidir. Bir gün yanına girenler onu ağlarken buldular. Neden ağladığını sordular. Cevaben şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Allah'ın Müslümanlara ihsan edeceği fütuhattan bahsediyorlardı. Bu fütuhat sırasında Şam'ı da zikrettiler. Sonra bana bakarak şöyle buyurdular. Ey Ebu Ubeyde! Cenab-ı Hak senin ömrünü uzatırsa şuna dikkat et. Sana üç hizmetçi kâfidir. Bunlardan biri seninle birlikte sefer eder, biri sana hizmet eyler, diğeri de ehl-ü iyalinin işleriyle meşgul olur. Sonra sana üç hayvan da kâfidir. Biri adamına, biri eşyana, diğeri sana. Resul-i Ekrem böyle buyurduğu halde, evime bakıyorum da hizmetçilerle dolu görüyorum. Sonra ahırıma bakıyorum, onun da develerle, atlarla dolduğunu görüyorum. Bu halden sonra ben Resul-i Ekrem'le hangi yüzle karşılaşabilirim? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin içinizde en çok sevdiklerim ve en çok yakınlarım bana benden ayrıldıkları hal üzere mülaki olanlardır buyurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, dünyaya karşı zühd içinde yaşamak üzere bu tavsiyeleri, takvanın yüksek dereceleri içindir. Bu ölçülerle yetişen sahabe-i kiram, helallerden dahi endişe duyarlardı. Hazreti Ali'nin buyurduğu üzere, helalin hesabı var, haramın azabı var, telakkisi içinde yaşarlardı. Müminler bu yıldızlardaki ölçüleri yaşayamasa da, o hale yaklaşabilme gayreti içinde olmalıdır. Tevazu ve hiçlik, mümin kulun davranışlarına da aksetmelidir. Bir mümin kul, tevazuya aykırı davranışlardan kaçınmalıdır. Ayet ve hadislerde, caka satarak çalımlı şekilde yürümek, elbisesini yerlerde sürmek, istihkar ettiği, hakir gördüğü kişiye yanını dönmek, görmemiş, duymamış gibi davranmak, yüksek perdeden bağıra çağıra konuşmak, böbürlenmek, övünmek, kaşıyla, gözüyle veya incitici sözleriyle kardeşini alaya almak, istihfaf etmek, hasılı, kibir ve benlikten kaynaklanan her türlü davranış şiddetle yasaklanmıştır. Rahman'ın kulları ise şöyle tarif edilmiştir. Rahman'ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler. Furkan 63. Asr-ı saadette yaşanan şu kıssa da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her safhasında kulluk edebine nasıl riayet ettiğinin şahididir. Peygamberimizin bir yemek kabı vardı. Kuşluk vakti girip duha namazı da kılındıktan sonra içinde tirit bulunan bu yemek kabını getirdiler. Ashab-ı kiram da etrafına toplandı. Sahabiler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diz çöküp oturdu. Bunu gören bir bedevi, böyle mütevazı bir oturuş karşısında hayret ederek ve biraz da yadırgıyarak, bu nasıl bir oturuş böyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah Teala beni şerefli bir kul olarak yarattı. Mütevazı bir kul kıldı. İnatçı bir zorba değil, buyurdu. Peygamberimiz bu esnada Medine-i Münevvere'de aynı zamanda bir devlet başkanı mesabesindeydi. Ancak o, kendisine ne bir taht edinmiş ne bir makam tahsis etmişti. Fetih günü Mekke'ye muzaffer bir kumandan edasıyla, zafer işaretleriyle girmedi. Bilakis devesinin üzerinde secde eder vaziyette girdi. Yine o gün bir hemşehrisine, "Ben bir kral değilim. Kurutulmuş et yiyen komşunun yetimiyim," dedi. Hulefai Raşidin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giderek züht ve tevazu yaşadılar. Hazreti Ömer, kâfi gelmediği için halifelik maaşını artırmasını teklif ve telkin eden kızına şöyle cevap verdi. İki dost, Hazreti Peygamberle Ebu Bekir ve ben, aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Ebu Bekir aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Yine onun zühdüne ait bir kıssayı Mevlana Hazretleri şöyle anlatır. Rum elçisi Medine-i Münevvere'ye siyasi bir görüşme için geldiğinde Halife Hazreti Ömer'in sarayını sordu. Ona şöyle cevap verdiler. Halifenin adı müminlerin emiri ve halifesi olarak bütün cihana yayılmışsa da onun dünyaya ait bir köşkü yoktur. Parlak bir gönül sarayı vardır. Kendisinin dünyaya ait yalnız fakirlerin ve gariplerin barındığı gibi bir kulübesi vardır. Fakat sen gözündeki hastalıkla onun manevi ve ruhani sarayını göremezsin. Elçi şaşkın bir şekilde Hazreti Ömer'i aramaya koyuldu. Bir Arap kadın halifenin nerede olduğunu şöyle tarif etti. İşte senin aradığın halife, şu hurma ağacının altındadır. Herkes yatakta, döşekte yatarken o bunların zıddı olan kumların üzerindedir. Git de hurma ağacının gölgesinde yatan zilli ilahiyi, Hakk'ın yeryüzündeki gölgesini gör. Rabbimize hakkıyla, maneviyatıyla güzel bir kul olmanın icablarına devam edelim. Kul, nefsini tezkiye ederek güzel ahlakı, bilhassa haya ve iffetle yaşamalıdır. Tefekkür edelim. Bir muallim yetiştirdiği talebelerden biri ileriki yıllarda toplumda bir suç işlese, o benim talebemdir diye onu sahiplenmez. Onu kendisine nispet etmez. Rabbimizin bizi kulun diyerek yüce zatına nispet etmesini, korku ve hüzün geçidi olan mahşer yerinde bizi muhafaza etmesini, af ve mağfiretine mazhar kılmasını istiyorsak, onun sevdiği hasletlerle kuşanmalı, onun sevmediği sıfatlardan uzak durmalıyız. Rabbimiz edep ve hayayı sever, iffetsizliği, fahşayı ve çirkin huyları sevmez. Hamd ve şükrü sever, nankörlüğü sevmez. Cömertlik ve fedakarlığı sever, cimriliği ve pintiliği sevmez. Rıza ve teslimiyeti sever, itiraz ve isyanı sevmez. Nimetler hususunda kul kendisini daima muhasebe edecek. Eğer elinde varlık varsa, Cenab-ı Hak bu bolluğu bana niçin verdi? Demek ki bu varlıktan mahrum, muhtaç, muzdarip ve mazlum kullarını bana zimmetledi. Ben bu varlıktan ihtiyacım kadar istifade etmeli, fazlasını kardeşlerimle paylaşmalıyım. Allah yolundaki gayretlere destek olmalıyım diye düşünmeli ve nimetin şükrü olarak bol bol infak etmelidir. Yani aniyâ-i şâkirîn, şükreden zenginlerden olmaya gayret etmelidir. Eğer hayatı darlak içindeyse, demek ki Cenab-ı Hak beni bu şekilde imtihan etmeyi murad etmiş. Belki de bu benim için daha hayırlıdır. İstifade etmediğim nimetin hesabından da kurtulmuş oluyorum. Sabır ve rıza gösterirsem, benim imtihanım daha kolaydır diye düşünmeli ve teslimiyet göstermelidir. Yani fukara-yı sabirin, sabreden fakirlerden olmaya gayret etmelidir. Cenab-ı Hak iki peygamberini, Hazreti Süleyman'ı bollukla, Hazreti Eyyub'u sıkıntılar ve mahrumiyetlerle imtihan etti. Her ikisi de imtihandan muvaffakiyetle geçtiği için ikisi hakkında da "O ne güzel kul" buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iki halin de zirvesiydi. Mübarek hanesine ganimetler ve hediyeler gelirdi. Onları fukaraya dağıtmadan, ashab-ı sufayı doyurmadan kendisi asla doymazdı. Ümmetinin açlarını doyurmanın huzuru ona adeta kendi açlığını unuttururdu. An gelirdi, açlığı ve yokluğu eşsiz bir sabır ve rıza ile karşılardı. Ebu Talha radıyallahu anh şahit olduğu manzarayı şöyle anlatır. O Rasuller Sultanı, açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. O bu haliyle ayakta durmuş ve ashab-ı suffeye Kur'an öğretiyordu. Cenab-ı Hakk'ın kaderine rıza göstermek hususunda şu kıssa da ne kadar ibretlidir. Ariflerden bir zat bir köle satın almıştı. Köle din ve selah ehlinden takva sahibi bir mümindi. Efendisi onu alıp evine götürünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. Efendi, benim evimde neler yemek istersin? Köle, ne verirsen onu. Efendi, nasıl elbiseler giymek istersin? Köle, nasıl elbise giydirirsen onu giyerim. Efendi, evimin hangi odasında kalmak istersin? Köle, hangi odada kalmamı istersen orada. Efendi, evimin hangi işlerini yapmak istersin? Köle, hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu son cevabın ardından efendi bir müddet tefekküre daldı ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi. Keşke ben de Rabbimle böyle dost olabilseydim. O zaman ne mutluydu bana. Bu arada köle dedi ki, ey benim efendim, efendinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu? Bunun üzerine efendi şöyle dedi, seni azat ediyorum. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da arzu ediyorum. Ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. Kim ki Allah'ı hakkıyla tanır ve ona gerçek bir muhabbetle yönelirse, onda ne irade kalır ne de ihtiyar. Bu durumda o yalnız şöyle der, Allah'tan istekte bulunmak benim neyime? Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hususiyetlerden temizlenip, onun razı olacağı vasıflarla mücehhez olmaya nefis tezkiyesi denir ki, tasavvufun gayesidir. Bu noktada nefsin mertebelerini bilmek ve onu kademe kademe tezkiye ederek Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir seviyeye ulaştırmaya çalışmak gerekir. Nefis mertebeleri, nefsi emmare. Kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden en süfli durumdaki isyankâr nefistir. Bu sıfatı haiz olan nefsin yegane maksadı, heva ve heveslerini ölçüsüzce tatminden ibarettir. Nefsi levvame, yaptığı kötülüklerden Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gösterdiği ihmal ve kusurlardan dolayı pişmanlık duyarak vicdanı muazzep olan ve bu sebeple de kendisini şiddetle kınayan nefistir. Nefsi mülheme, Allah'ın lütfuyla hayır ve şerri hassas bir surette ayırt edebilme ve şehevi duygularının aşırılıklarına direnebilme dirayetine kavuşmuş nefis seviyesidir. Nefsi mülhemede kötülüklerden sakınma ve ibadetlere sarılma duygusu kuvvetlenmiştir. Fakat nefsaniyetten tamamen kurtulma hasıl olmamıştır. Bu sebeple mutmainne seviyesine doğru mesafe kat edilmezse yerinde sayma ve geriye gitme tehlikesi vardır. Nefsi mutmainne, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine layıkıyla uyup men ettiklerinden titizlikle sakınmak suretiyle manevi hastalıklardan kurtulmuş hakiki ve kuvvetli bir imanla da huzur, sükun ve itminana kavuşmuş nefistir. Nefsi radiye, daima Hakk'a yönelmek suretiyle Allah'la beraber olma şuuruna erişmiş, hikmetine ve hükmüne ram olarak Rabbinin her türlü takdirinden razı ve hoşnut hale gelmiş olan nefistir. Nefsi merdiye, Allah'ın da kendisinden razı olduğu kimselerin makamıdır. Bu mertebeye nail olan bir kul, artık hadisatı hakkal yakîn mertebesinden seyretmektedir. Allah'ın izniyle bazı ledünni sırlara vakıf olabilir. Nefsi kâmile. Nefsi kâmile tezkiye neticesinde arınmış, saf, berrak, ulvi ve olgun nefistir. Bütün marifet sırlarının tahsil edildiği ve ancak Cenab-ı Hak tarafından vehbi olarak lütfedilen bir makamdır. Hak vergisidir. Sırf çalışmakla elde edilmez. Kader sırrına mebni, ilahi bir ihsandır. Nefsini terbiye ve tezkiye yolunda takva gerekir. Takva, nefsaniyetin hoyratlıklarını bertaraf etmek, nefsani arzulardan kurtulmaktır. Ruhani istidatları inkişaf ettirmektir. Her an ilahi kameraların altında olunduğunun idraki içerisinde yaşamaktır. Dikkat edilirse bunlar kulu, nefsin ve şeytanın esaretinden kurtaran ve gerçek hürriyete ulaştıran adımlardır. Yani Allah'a kulluk, fani bütün esaretlerden kurtuluştur. Hadis-i şeriflerde kulun dünyaya, masivaya ait şeylere aşırı düşkünlüğü kölelik benzetmesiyle anlatılmıştır. Altın ve gümüş paranın kulu, kibir ve gurur izleri taşıyan elbisenin kölesi olan helak olsun. Mesela güzel ahlakın bir şubesi olan kanaat ve istina, nefsin arzularından hürriyet ifade eder. Gazali Hazretleri şöyle der: kanaatte hürriyet ve izzet vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da şöyle buyurur: dünyaya dair arzularını azalt ki hür olarak yaşayasın. Mevlana Hazretleri'nin anlattığı şu kıssa, menfi duygulara esaretini güzel ifade eder. Bir padişah söz arasında şeyhin birine, "Dile benden ne dilersen," dedi. Şeyh, "Ey padişah," dedi, "sen bana bağışta bulunacak güçte değilsin. Biraz daha yüksel, biraz daha güçlen, ondan sonra iyilik yapmaya kalk." Padişah bu cevaba şaşırınca, Şeyh Efendi sözlerini şöyle izah etti: senin iki kölen vardır. Onların ikisi de hor, hakir kişilerdir. Ama onların her ikisi de sana emir vermektedirler. Sen padişahsın, fakat o iki kölenin kölesi olmuşsun, haberin yok. Padişah, kölelerin bana emir vermeleri benim için rezalettir. O iki köle kimlerdir diye sordu. Şeyh de, o iki köleden birinin adı öfke, hiddet, öbürünün adı şehvettir diye cevap verdi. Yani hiddet ve şehvet kuvvelerini terbiye edemeyen bir kişi nefsinin kölesi olur. Lakin Allah'a kul olur da öfkesini ve arzularını dizginlemeyi öğrenirse bu esaretten kurtulur. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, hiddet ve şehvetini yenerek dünya padişahlığından feragat eden dervişi sen gerçek padişah bil ki onun nuru ay ve güneş olmaksızın da parlar durur. Zamanımızda müptelalık, bağımlılık illeti çok yaygınlaşmıştır. Uyuşturucu, sigara, kumar yanında oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı vesaire. Mümin bir kul ömrün, sıhhatin ve imkanların Allah'a kulluk için verildiği şuuruyla bu müptelalıklardan azat olur ve hatta bunlara en baştan hiç duçar olmaz. Dolayısıyla Allah'a kulluk gerçek hürriyettir. En hür insanlar salih insanlardır. Çünkü onlar dünya alakalarından, insanların takdir ve kınamalarından, fuzuli ihtiyaçlardan müstani ve azadedirler. Allah'a hakkıyla kul olan nefsine de kul olmaz, bir başka kulun da kölesi olmaz. Nefsani duygularının zebunu olanlarsa asla hür değildir. Başıboş bırakıldığını zanneden bedbahtlardır. Ayet-i Kerime'de, İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36 buyurulmaktadır. Evet, insan başıboş bırakılmamıştır. İmtihan müddetince yaptığı serkeşliği yanına kâr kalacak sansa da, ahirette de amellerinin rehini olacak, ebedi hayatında amellerinin, yapıp ettiklerinin ve yapmayıp ihmal ettiklerinin mahkumu olacaktır. Tek kurtuluş vardır. Necip Fazıl'ın dediği gibi, hürriyet nerede söyleyeyim, Hakk'a esaret halkasında. Kulluk aynı zamanda kulun Rabbine karşı bir vefa borcudur. Zira Rabbi onu her türlü nimetle perverde eylemiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. O kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. İbrahim 34. Kulların en vefalısı olan Resulullah Efendimiz, en güzel kulluğu eda ettiği ve gelmiş geçmiş bütün zelleleri dahi affedildiği halde geceler boyu ibadet ediyordu. Buna hayret edilip hikmeti sorulduğundaysa, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyuruyordu. Sonsuz nimetlerin şükrünü eda edebilmek için yine Rabbimizin yardımına muhtaçız. Fahri Kainat Efendimiz bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın elinden tutarak ona şöyle buyurmuştur. "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz, sana her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum." Kulluk bahsinde en güzel hal, Rahman ve Rahim sıfatlarını yaşamaktır. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde Rahman ve Rahim sıfatlarını hasaten beyan buyuruyor. Fakirler haline göre, zenginler de imkanlarına göre her mümin kulun, Cenab-ı Hakk'ın bu iki sıfatından bir tecelli alması zaruridir. İşte bu idrakle Yermük Harbi'nde, "Ben değil, O içsin" diye üç şehidin arasında kalan bir bardak su, son nefeste bile din kardeşine karşı sergilenen ilahi merhametin eşsiz bir destanı ve hatırası oldu. Bu ve benzeri fazilet ve merhamet dolu kulluk ahlakına bürünerek Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu her gün itiraf etmemiz elzemdir. Zira bu bize mesuliyetlerimizi hatırlatacaktır. Bu meyanda hülasa olarak Resul-i Ekrem Efendimizin, "Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da, o gün akşam olmadan ödürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ödürse cennetlik olur" buyurduğu istiğfarın mealiyle makalemizi hitama erdirelim. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İbadete layık senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Cenab-ı Hak bu istiğfarı dilimizde okuduğumuz gibi kalben huşuyla okumayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2024 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Ebedi Pecre bölümünde Allah'a kul olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.